akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, yine değerli bir konuğumla huzurlarınızdayım. Bugünkü konuğumuz yardımcı doçent doktor Sayın Cafer Acar. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Serdar Beyciğim.
Sevgili dinleyiciler, Sayın Cafer Acar 1972 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokulu ve İmam Hatip Lisesi'ni Sivas'ta okudu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Meslek hayatına Diyanet İşleri Başkanlığı'nda başladı. 2007-2009 yılları arasında Arnavutluk, Tiran Büyükelçiliği bünyesinde Din Hizmetleri Koordinatörü, ardından 2009-2013 yılları arasında Almanya, Nürnberg Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi olarak görev yaptı. 2014 yılı Mayıs ayından itibaren akademisyenliğe intisap etti diyelim. Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. İhtisası siyer üzerine, yani İslam tarihi üzerine idi. Arkasından bizi dinleyen değerli dinleyiciler hatırlayacaklardır. Önceki programlarımızdan bir tanesinde sizi inşallah burada Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde görürüz diye bir temenni duamız olmuştu. Bu duamız herhalde kabul oldu ki hocamız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde İslam Tarihi bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Allah hayırlı etsin hocam. Çok tarihli, çok yeni oldu. Sevgili hocam, güncel bir tartışma. Yani bugün hangi televizyon kanalını açsa izleyicilerimiz, hangi radyo açsa dinleyicilerimiz, bu peygamber hadisleri, peygamberlerin hayatı, Kur'an'ın nüzulüyle ilgili birçok tartışmalara tanık oluyorlar. O yüzden ben isterim ki bir siyerci, bir tarihçi gözüyle peygamberin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dinindeki, dinimizdeki, hatta total bütün peygamberlerin dinlerdeki yeri ve önemi konusunda konuşalım istedim. Ne dersiniz bir tarihçi olarak peygamberlerin dinlerdeki yeri ve önemi konusunda?
Öncelikle teşekkür ediyorum. Eyvallah. Tekrar sizlerle bir arada olmak beni çok mutlu etti doğrusu. Gerçekten bu başlık önemli bir başlık, güncel bir başlık. Bu tartışmaların sadece akademik dünya ile sınırlı olmadığı da aşikar.
Evet.
Tarihin öznesi kimdir sorusu önemli bir soru. İnsan oğlu Allah'ın yarattığı bir kul olarak tarihte bir özne olma sorumluluğunu yüklenmiştir. Dolayısıyla peygamberler de insanların seçkin olanları, yetenekli, kabiliyetli, liderlik yapabilme vasfına haiz olanları oldukları için onlar da hayli hayli tarihte özne olmak sorumluluğuyla seçilmiş ve insanlar arasında gönderilmiş olan vazifeli insanlardır.
Evet.
Son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da olduğu gibi ta Hazreti Adem'den bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberler silsilesinin toplumda tarihin bir zaman dilimi içerisinde üstlenmekle mükellef oldukları, özne olarak yüklenmek durumunda oldukları sorumlulukları olmuştur.
Evet.
Dolayısıyla tarih hiçbir zaman için bir liderden, bir özneden, tarihi çekip çeviren, olayları değiştirip dönüştüren, toplumları değiştirip dönüştürebilme mücadelesi veren insanlardan toplumlar hiçbir zaman için hali olmamıştır, müstahni de olmamışlar. Dolayısıyla Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da 571 yılında dünyaya teşrif etmiş, 40 yaşında peygamberlik görevi almış ve 63 yaşında da bu dünyadan ayrılmıştır.
Evet.
23 yıllık risalet hayatı boyunca Hazreti Peygamber'in toplumda bir özne olarak rolü vardı. Neydi o rol? Bir, Allah'tan almış olduğu vazifeleri, vahiyleri insanlara ulaştırmak.
Evet.
O vahiylerin, vazifelerin gereği olan toplumdaki değişim ve dönüşümleri temin edecek çaba ve gayretleri sarf etmek ve bu çaba ve gayreti başarıya ulaştıracak bir toplumsal yapı oluşturabilmek. Ki onun bu mücadelesinde kendisine yardımcı olan arkadaşları vardı, sahabiler vardı, sahabe vardı.
Evet.
Dolayısıyla tarih peygamberleri asla kendisinin süreçleri içerisinde özne olmaktan ayırmamıştır. Biz peygamberimizi tarihin belirli bir döneminde tarihe müdahale eden, tarihi değiştiren ve dönüştüren rolünden ayrı düşünemeyiz. Peygamberimiz Allah-u Teala Hazretlerinin kendisine vahyetmiş olduğu emir ve yasakları sadece insanlara efendim bir sosyal medyadan ilan eder gibi bir sözlü ilan yoluyla duyurup bu dünyadan ayrılan bir kimse değildir.
Bu çok önemli hocam. Yani bu söylediğinizin ben Akılda Kalanlar programı sunucusu olarak altını çizmek istiyorum. Yani peygamber kendisine tebliğ olunan vahyi sadece topluma bir münadi, çığırtkan gibi seslenmiş, söylemiş. Hani sosyal medyada önümüze gelen bir ayet hadisi retweet ediyoruz veya mesajlıyoruz, SMS yapıyoruz, MMS yapıyoruz ya. Onun gibi değil, bizatihi diyorsunuz. Onu yaşamış, hayatını aktarmış ve onu bir yaşamsal örneklik olarak asıl göstermeyi kendine misyon edilmiştir. Doğru mu ifade ettim?
Doğru.
Eyvallah, buyurunuz.
Ayetler sadece birer önermeden ibaret değil. Ayetler, Allah'ın emirleri, yaşanan hadisat, insanların bizatihi içerisinde olduğu, psikolojisine, sosyolojisine, atmosferine vakıf olduğu bir sosyal ortamda nazil oluyor.
Evet.
Dolayısıyla ayetler yani mantıktaki birer önerme şeklinde topluma sunulmuş olan efendim ifadelerden ibaret değil. Bizatihi hayatın içinde hayatla ilgili ve alakalı olarak nazil olan ayetler. Dolayısıyla Peygamberimizin bu ayetler karşısında bir, o ayetleri anlatma, izah etme, hükümlerini uygulama, onun gereklerini yerine getirme ve etrafındaki insanlarla da bu anlamda onlara duyurup onlarla da aynı noktada hareket etme gibi bir sorumluluk verilmiş. Ki yani insanoğlu biliyorsunuz sadece bilgiyle değişebilen ve dönüşebilen bir varlık değildir.
Asla, doğrudur. Evet.
Yoksa şimdi hepimiz her şeyi gayet iyi biliyoruz.
Problemimiz bunu hayata aktarabilmekte.
Yani şu dünyada neyin ne olduğunu bilmeden hayatını yaşayan bir tane insan gösteremezsiniz. Yanlışlarıyla ve doğrularıyla. Bu çok önemlidir. Bu Allah'ın insanda insanları yaratırken onları donanımlı olarak yaratması vesilesiyledir ki buna biz fıtrat diyoruz. Yani kötü bir davranış yapan insan yaptığının kötü olduğunu bal gibi bilerek yapar. Yani hangi hırsız yaptığının hırsızlık olduğunu bilmeden yapar. Yahut da Allah'ın sınırlarını, yasaklarını efendim ben bilmeden yaptım diyen insanların zaten o yaptıkları yanlış, hata olarak Allah katında kabul edilmiyor. Allah hataları affediyor.
Evet.
Bilmeden yaptıklarımızı affediyor.
Evet.
Bizim günah dediğimiz, yanlış dediğimiz şey bilerek, insanın iradeli olarak ama kendi nefsine hakim olamayarak yaptığı şeyler. Peki insanoğlunun bu bildiği o donanımlı yapısı karşısında peygamberlerin vazifesi nedir? İnnemâ ente müzekkir. Sen hatırlatıcısın. Çünkü insanoğlu bilgiyi tekrarlayarak sonra uygulayarak davranış haline getiriyor.
Yani uyarıcısın, başka bir ayette de usvetül hasenesin.
Evet.
Bizim için.
Biz etkileşimli olan varlıklarız. Hocam. Öğrenme biçimlerimiz içerisinde en önemli öğrenme biçimimiz etkileşim yoluyla. Hani psikologlarımız, sosyologlarımız diyor ya, efendim anne babalar olarak oğlunuza ders çalışın, şunu yapın, bunu yapın demeyin. Bunu siz yapın, o zaten yapacaktır diyor.
Yani iletişim olmadan etkileşim olmaz diyoruz. Peygamber de kendisine gelen Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla gelen vahyi salt bir metin, okunabilir bir metin olarak değil, hayata aktarılabilir bir de kimlik, kişilik, karakter olarak onu kuşandı. O yüzden Hazreti Ayşe validemiz o ayaklı Kur'an'dır diye Efendimiz'i tarif etmişti.
Evet.
Hocam.
Biz okuduklarımızla sadece gördüklerimizle davranışlarımızı değiştirebilen varlıklar değiliz. Biz etkileşim yoluyla davranışlarımızı değiştiren varlıklarız. Onun için peygamberlerin vazifesi geldikleri toplumlarda bir etkileşim meydana getirip onların davranışlarını ve zihniyetlerini değiştirmektir.
Zihin kalıplarını değiştirmek, evet. Dönüştürmek.
Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer sadece bir efendim duyuru yapmakla bu işe iktifa edecek olsaydı Allah-u Teala Hazretleri bir peygamber göndermezdi. Halbuki Rabbimiz peygambere diyor ki, peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a, de ki insanlara, size neyi veriyorsam alın, neyden nehy ediyorsam ondan kaçının.
Uzak dur. Evet.
Dolayısıyla peygamberimiz bir aktör olarak hayatın içerisinde. Peygamberimiz olmadan bir sahabe kavramı oluşmazdı. Peygamberimiz olmadan bir cemiyet, toplum, sosyal bir yapı oluşmazdı.
Bir Medine olmazdı.
Olmazdı. Peygamberimiz olmadan o mücadeleler verilmezdi. Lütfen şu devletlerin tarihlerine bir bakar mısınız? Kendi tarihimize bakalım. Bir önceki jenerasyonun tarihine bakalım. Osmanlı tarihine bakalım. Yani 6 asırlık Osmanlı tarihinde onlarca padişah geçti, geldi geçti. Bizim zihnimizde kalanlar kimler?
Fatih Sultan Mehmet Han, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Kurucusu olduğu için belki Osman
yani
Gazi
vesaire gibi. Yani diğerlerinin ondan ne farkı var?
Yaptıkları işlerin belki daha büyük olmasından dolayı evet. Zihnimizde kalmıştır.
Yani iz bırakan,
iz bırakmış.
Değiştiren, dönüştüren.
Evet.
Çünkü biz...
Büyük işler yapan.
Biz büyük işler yapabilmek için bunlar insan aracılığıyla oluyor. Allah-u Teala Hazretleri insanların bu kabiliyetlerini işte harekete geçirip toplumda düzgün bir zihniyet inşası ve düzgün bir davranış inşası geliştirebilmek için peygamberleri gönderiyor. Evet. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bu silsilenin en güçlü ve en mükemmel örneğidir.
Hocam size teyit için söyleyeceğim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, yardımcı doçent, doktor, İslam tarihçisi Cafer Acar hocamla peygamberin dindeki yeri ve önemini konuşuyoruz. Şimdi geçen Bedri Gencer hocamın, onda kulakları çınlasın bir makalesini okumuştum hocam. Diyor ki Kur'an yani vahiy bize namaz kıl der. Ama biz o namazı nasıl kılacağımızı, hangi vakitte kılacağımızı, hangi şekilde kılacağımızı, ön hazırlığının ne olduğunu, namaz esnasında ne yapacağımızı, bütün bunları peygamberden öğreniriz diyor. Yoksa Kur'an bize kurban kes der ama biz kurbanlığın hangi yaşta olacağını, hangi cinste olacağını, hangi gün kesileceğini peygamberden öğreniriz diyor. Ya da Kur'an bize zekat verin der ama biz zekatın bütün bu detaylarını peygamberin sünnetinde, hadislerinde buluruz diyor. Sizin peygamberin aktörlüğü, hayatın içerisinde oluş tarifiniz bunu da kapsayan, bunu içeren, bunun altını çizen bir şey değil mi hocam?
Bu da onun bir parçası.
Evet.
Hani acizane bendeniz daha çok tarihle ilgilenmeye çalışan bir insan olma münasebetiyle peygamberimizin rolünü de o tarihi çerçeveden bakmaya gayret Eyvallah. Ediyorum. Yani peygamberimiz insanları etkileyen bir insan. Biz zaten insan olarak da öyle bir özelliğimiz vardır. Biz duygusal etkileşimle daha çok hayata dair kararlarımızı veririz. Hatta enteresan bir anekdot burada paylaşayım.
Lütfen.
Bir araştırma. İnsanlar niçin alışveriş yaparken neye göre karar verirler? Bir alışverişe karar verirken ortaya çıkan netice şu. İnsanların %90'ın üzerinde bir oranla bir ürünü almaya karar vermelerinin temel saiki duygusallık. Duygusal bir bağ kuruyor. Yani siz ona ihtiyacınız olduğu için değil, yakıştığı için, hoşunuza gittiği için,
iyi hissettirdiği için,
satan kişi sizi ikna ettiği için alıyorsunuz.
Doğrudur.
Bakın, bu ideolojiler için de böyledir. Bu
inançlar içinde böyle.
Tarihsel tecrübe gösteriyor ki, tarihsel tecrübemiz gösteriyor ki inançlar içinde, inançların yayılma süreçleri içinde bu böyledir. İyi bir örnek sizi etkiliyor. Bakın iyi bir örnek.
Yani idol diyoruz ya idol. Rol
lider,
model.
Lider. Örnek.
Eyvallah lider.
Yani bugün tarihe mal olmuş büyük ideologlar var. Bu büyük ideologların etrafında onların hayran kitleleri var. O ideolojileri ayakta tutan, var kılan nedir? O ideolojilerin temsilcisi konumunda olan insanlardır. Bu bir duygusal etkileşim. Yani bu insana has bir şey.
Evet.
İnsanoğlu işte bunu sadece İslam dini bu duygusallığı yeterli görmüyor. Bu duygusallığı desteklemesi gereken akletmez misiniz? Fikretmez misiniz?
Düşünmez misiniz?
efendim
ibret almaz mısınız?
Yani bunları bize sadece duygusallığın yeterli olmadığı bir süreçte akletmeyi, fikretmeyi bir esas ve prensip olarak bu duygusallığın temel kriter olarak ortaya koyuyor. Peygamberimizin etrafında gençler çok toplanıyorlar. Niçin? Peygamberimizden insanlar etkileniyorlar. İlk defa Hazreti Hatice validemizin Müslüman oluşuna bakabilir miyiz?
Evet, buyurun.
Peygamberimiz kendi yaşadığı tecrübeyi,
ilk vahiy tecrübesini
Hazreti Hatice validemizle paylaşıyor ve Hazreti Hatice validemizin ifadesi önemli. Diyor ki Allah senin gibi bir insanı mahcup etmez.
Evet.
Bakın burada bir duygusal etkileşim var. Hazreti Ebubekir peygamberimizin söylediklerini işittiği zaman onun şahsiyetiyle bağlantılı olarak değerlendiriyor.
Onu şahsiyetten bağımsız düşünmüyor.
Tabii ki yani.
O güne kadarki zihnindeki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in içinde intiba ile veya oluşmuş zihinsel algısıyla değerlendiriyor.
Evet.
Bu anlamda muhteşem bir insan.
İlk defa Müslüman olan insanların çoğunluğu, kahir ekseriyeti peygamberimizin şahsiyeti, karizması ve davranışlarıyla toplumda oluşturmuş olduğu o pozitif algının etkisinde olarak Müslüman oluyorlar.
Evet.
Tabii şunu da ifade etmek lazım. İslam'ın getirdiği, peygamberimizin getirdiği mesajın etkisinde de Müslüman olanlar var mı? Evet var. Mesela Hazreti Ömer gibi. Mesela Zeyd bin Harise gibi.
Bunlar mesajla.
Çünkü bunlar...
Oradaki farkı hocam biraz daha açıklayın bence. Hayır.
Bunlar Hazreti Ebu Bekir'de de o özellik kısmen vardır. Bunlar toplumun seçkin insanları. Kelime ve kavramların ifade ettiği anlam dünyasının arka bahçesini çok iyi kavrayabilen insanlar. Mesela Hazreti Ömer işte diplomat bir aileden, diplomatik münasebetleri yürüten bir kabilenin ferdi ve bu işlerde rol almış bir kişi olarak Müslüman oluyor ve hatırlarsanız onun Müslüman olmasıyla ilgili rivayetler vardır ama ortak rivayetlerin ortak özelliği şudur. Hazreti Ömer Kur'an-ı Kerim'i okuyup dinleyince Müslüman oluyor.
Oradaki anlam derinliğinden, kesinlikle, mana bütünlüğünden etkileniyor.
Yani Peygamberimizin davet faaliyetleri var. Peygamberimizin davet faaliyetlerinin özelliği şu. Bir, kime davet yapacaksa o aileye gidiyor. O kabileye gidiyor. O kabileye kendisini tanıtıyor. Ve onlara Kur'an'dan pasajlar okuyor. Dolayısıyla davet Kur'an'dan bağımsız değil ama Peygamberimizin şahsiyetinden de bağımsız değil. Yani yine anekdotlara yansımış olan, rivayetlere yansımış olan bir bilgi olduğu için paylaşıyorum. Yani bir peygamberden insanlar neyi bekliyor? Bir, yalan söylemeyen bir peygamber.
Emin bir insan bekliyor.
Dürüst bir insan bekliyor. İnsan kadru kıymetini bilen bir insan. Akrabalık hukukuna dikkat eden bir insan profili bekliyor herkes. Ve onu sorguluyor. Bu vasıflar da peygamberimizde var. Ve bu vasıflar peygamberimizin davetini ulaştırmasında çok büyük bir etken. Dolayısıyla davet, mesaj peygamberimizin şahsından asla bağımsız değil.
Yani bugünkü tartışmalara gelirsek, bugün İslam olarak bize tevarüz etmiş, intikal etmiş bilgi birikiminin, tecrübenin, medeniyet ufkunun, din dediğimiz şeyin totalde tamamı Efendimizin örnekliği, vahyi aracılığı ile bize intikal etmiştir. O bunu hem sözel tebliğ etmiştir, hem de içsel olarak, duygusal olarak, fiziksel olarak da yaşayarak, nasıl yaşanabilirliğini göstererek bize getirmiştir. Peki, Peygamberimizin Kur'an'ın nazil olduğu dönemdeki rolünden bahsediyorsunuz. Bu rollerle İslam nasıl gelişti, bir şekil aldı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirete irtihal ederken ortaya çıkan, geride bıraktığı şey, miras neydi?
Dün olduğu gibi bugün de İslam davası ve Kur'an peygamberimizin şahsından, şahsi gayretinden, onun şahıs olarak, birey olarak, bir peygamber olarak mücadelesinden asla bağımsız değildir. Bağımsız anlaşılması mümkün değildir. Şimdi peygamberimiz 23 yıl peygamberlik yaptı. 13 yıl Mekke'de kaldı, 10 yıl Medine'de kaldı.
Evet.
Bakın 13 yıl boyunca farklı insan tipleriyle Mekke'de bir arada bir mücadeleyi gerçekleştirdi. Onlara karşı kimi zaman mücadele gerçekleştirdi, kimi zaman o toplumun parçası olan kişilerle, sahabi dediğimiz insanlarla bu mücadeleyi gerçekleştirdi.
Evet.
Bu mücadeleyi yaparken Peygamberimizin şahsi fedakarlığı, şahıs olarak ortaya koyduğu ilke ve prensipler, o pili prensiplere olan sadakati, liderliği, fedakarlığı, malından, mülkünden, zamanından, imkanlarından, fırsatlarından fedakarlığı, davasına olan sahip çıkması, insanların onun davasını baskılamaları karşısında, onu efendim zor durumda bırakma çabaları karşısındaki izzet ve onurunu muhafaza etmesi. Bu 13 yıllık bir süre içerisinde ister istemez bir etki alanı meydana getiriyor. Ve 13 yılın içerisinde Mekke'de 500'ün üzerinde bir Müslüman toplum var. 500 kişilik bir Müslüman yapı oluşuyor artık. Bu yapı Medine'ye hicret ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu yapı yine peygamberimizle alakalı bunlar. Ya bugün Kur'an-ı Kerim'e ulaşma imkanı herkesin var mı?
Yok.
Var değil mi?
Var.
Yani sosyal medyadan tutun.
Bütün
dünyanın Google'dan, her yerinde, ben burada bu vesileyle yani takdirimi de ifade etmek için söyleyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığımız da yani dünyanın en ücra, en zor durumdaki bölgelerine dahi
evet,
Kur'an-ı Kerim ulaştırmaya
çalışıyor. Onlar da dilde de Kur'an-ı Kerim bastırdı ayrıca.
Evet. Şimdi dolayısıyla insanlar Kur'an-ı Kerim'e ulaşma imkanları var ve kitabı ortada. Ama niçin insanlar iltifat etmiyor? İşte peygamberimiz gibi burada işte peygambere
bir
olan
bir örnekliğe ihtiyaç var.
İhtiyaç var.
Rol modele
peygamberimizin
ihtiyaç var.
Bu uygulamalarının taşınması, bu ilke ve prensiplerinin günümüze ve yarınlara taşınmasına ihtiyaç var. Bunu yapmadan peygamberimizi Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, yaşanması, topluma taşınması ile ilgili süreçlerde peygamberimizi bu süreçlerde aktif olarak tanıtmadan bizim özlediğimiz dünyanın huzurlu, mutlu, efendim insanların birbirine zarar vermediği, zayıfların hakkının korunduğu bir dünyaya ulaşmamız mümkün değil. Yani peygamberimizi ve dini biz bir hikmete binaen Rabbimiz bizlere gönderdi. Biz de o hikmete binaen peygamberimize ve dinimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yoksa kuru kuruya din bizlere bir yani konunun anlaşılması için ifade etmeye ihtiyacı duyuyorum. Yani din bir fetiş değil haşa. Bunu iyi anlamak lazım.
Evet.
Din bugün zayıfların ezildiği bir dünya var mı?
Var.
Kadının sömürüldüğü bir dünya var,
var
mı? Kız çocuklarımızın, çocuklarımızın efendim suistimal edildiği, köle gibi kullanıldığı, çalıştırıldığı bir dünyayla karşı karşıya mıyız?
Karşı karşıyayız. Yani ki modern o dönemde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderildiği, Kur'an'ın vahiy olarak inzal edildiği dönemdeki yaklaşık sosyal dokuya uyuşan, benzeşen büyük günahlar, büyük zulümler bugün de var yeryüzünde.
Yani birilerinin çocukları seçkin, mübarek,
evet,
ama garibanın, sahipsiz insanların çocukları değil mi?
Evet.
Köle gibi kullanılıyor.
Ha, cinsel yani, istismara uğruyor, organ mafyaları tarafından talan ediliyor. Bu sürgünler, göçler, tehcirler, savaşlar, en büyük yıkım kadınlara, çocuklara. Yani zulüm içerisinde bir dünyadayız şu anda da tabii
yani
ki.
Yani burası çok önemli. Acaba ayılan bebek Suriye'deki bir fakir ailenin, fakir bir annenin, Müslüman bir annenin çocuğu değil de efendim
Esed'in sarayında,
Amerika'da, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde efendim zengin bir ailenin çocuğu olsaydı acaba dünyanın tepkisi aynı olur muydu? İşte zulüm dediğimiz şey bu. İşte dinin tavrıyla, peygamberimizin tavrıyla, Müslümanların olması gereken tavrıyla bugünkü dünyanın cahiliyesinin tavrı arasındaki fark bu. Acaba bugün Arakan'daki yani o sahile vurmuş 8 yaşındaki kız çocuğunun o cansız bedeni karşısında, insanların duyarsızlığı karşısında, değil mi?
Evet.
Acaba o çocuk o bölgede değil de dünyanın varlıklı, zengin İskandinav bir bölgesinde olsaydı ne olurdu?
Bölgesinde olmuş olsaydı bütün dünya ayaklanırdı.
Bakın maalesef. İskandinav bölgesinin balinaları, balıkları,
evet, hatırlıyorum.
Efendim, Afrika'nın çocuklarından daha kıymetli.
Evet.
İşte dinin değiştirmek istediği budur.
Bu anlayışı.
Peygamberimizin uzunlu değiştirme mücadelesi verdiği şey budur. Onun için Peygamberimiz bir dava için geldi ve dedi ki ben insanları insanlara köleleştirmekten kurtarıp insanları Allah'ın kulu olduğu bir dünyayı oluşturmak istiyorum. Çıktığım mücadele budur deyince Peygamberimize ilk iman eden kim oldu? Bir kadın oldu. Peygamberimize ilk iman eden bir çocuk oldu. Peygamberimize ilk iman eden bir köle oldu.
Evet.
Bunu fark etmek zorundayız.
Yani toplumun çok farklı kesimlerinden, farklı algı, anlayış kültürlerinden, farklı cinsiyetlerinden insanlar bu örnekliği, bu muhteşem kişiliği, bu muhteşem şahsiyeti, bu böyle eşi benzeri olmayan insan güzelliğini, duygu ve söz güzelliğini görünce Hazreti Ali bir genç olarak, Hazreti Bilal Habeşi bir köle olarak, Hazreti Hatice eşi olarak, Hazreti Ebubekir bir iş adamı olarak, değil mi, ona gelip teslim oldular. Yani bu Efendimizin kendi şahsında adeta Kabe'ye bütün insanların yönünü dönerek namaz kıldığı gibi toplumda, içine doğduğu, içinde bulunduğu toplumun bir ilgi merkezi, ilgi odağı oldu. Bunu da o Kur'an'ı hayatına geçirerek, Kur'an'ı bizatihi ayaklı Kur'an-ı Kerim, Hazreti Ayşe'nin sözünde olduğu gibi, Kur'an'ı bizatihi tecrübe ettirerek insanlara sağladı diyorsunuz
yani,
hocam herhalde.
Bizim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah tarafından gönderilmiş dürüst bir insan modeli olarak insanlığı dürüstlüğe davet etti.
Evet.
Bu çok önemlidir.
Evet hocam.
Ve bunun
1,5 dakikamız var hocam.
Hemen özetlemek istiyorum öyleyse. Yani şunu açık bir şekilde dile getirmek lazım. İslam'ın aziz peygamberi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bir aksiyon insanı olarak Kur'an'ın ifade ettiği değeri hayatıyla ortaya koymuş bir insandır. Dünya tarihinin, insanlık tarihinin tecrübesi bize şunu öğretiyor. Tarih boyunca bir, zayıf kadınlar, bakın bütün kadınlar demiyorum.
Evet hocam.
Çünkü siz güçlü bir kadına bir şey yapamazsınız.
Evet hocam.
Zayıf çocuklar, zayıf erkekler. Bunların zayıflıklarının sömürülmesine karşı mücadele etmiştir. Bizim peygamberimizin bu mücadelesinin sürekli olabilmesi için bir nesil yetiştirmiştir, bir dava bırakmıştır. O davaya sarılmak bizim vazifemizdir.
İnşallah hocam.
Son bir cümlede ifade edeyim.
Evet, son cümlenizi alıyorum
bu
hocam.
Ana davamızın güçlü bir şekilde yürütülebilmesi için bizim bireysel olarak da manevi olarak da desteklenmeye ihtiyacımız vardır. İşte bu da bizim ibadetlerimizdir. Efendim, manevi yaşantımızdır. Özel hayatımızdaki sorumluluklarımızdır.
Eyvallah. İnşallah önümüzdeki haftalarda farklı konularla ilgili yine hocamla program yapmayı düşünüyoruz. Evet, akılda kalanların programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programın hazırlanmasını emeğe geçen yapımda Arzu Yaman, teknik masada Aslı Yıkılmaz. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla huzurlarınızda oluncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Teşekkür ediyorum, selametle.
Eyvallah. Akılda kalan.